yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Aralık 2019 Perşembe, Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugün programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeler bir sonraki konu başlığımız olacak. Bu kez stüdyomuzda Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti Akdeniz Havzası'nda Türkiye'siz oyun olmaz. Ankara, Libya hükümetiyle yaptığı mutabakatla Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, İsrail arasında doğal bir kalkan oluşturdu. Türkiye-Libya arasında 8 Aralık'ta yürürlüğe giren deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Mutabakat, Türkiye'nin Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında kıyıdaş ülkelerden biriyle yaptığı ilk deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması olarak kayda geçti. Rum kesimi 2000'li yılların başında İsrail ve Mısır'la benzer anlaşmalar yapmıştı. Rum kesimi bu anlaşmalarla ilan ettiği münhasır ekonomik bölgelerde oluşturduğu 13 parselde hidrokarbon faaliyetleri yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dün ortaklık çağrısında bulundu. Rum kesimi hariç tüm ülkelerle anlaşmalar yapabiliriz. Libya isterse belirledikleri kıta sahanlığı içinde çalışmalar yapabiliriz dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti Cafer'imi dağdan aldım pozu. Oğlu Cafer'i dağdan indirmeyi başaran Hatice Ceylan, Hürriyet'e zafer pozu verdi. Hatice Ceylan, 100 günü geride bırakan Diyarbakır annelerinin eylemine 64 gün önce katılmıştı. Oğluna kavuşmasına rağmen annelere destek için dün yine aynı yerdeydi. Duygularını sorduk, işte Hatice annenin anlattıkları. Bu sevginin zaferi başka bir şey değil. Ben evladımı sevdiğim için eyleme katıldım, o da beni sevdiği için geri geldi. Cafer'in kaçıp geldiğini açtığı telefonla öğrendik. Baba ben geldim dedi telefonda, yarın evdeyim dedi. Dünyalar bizim oldu. Beni televizyonda görmüş, çok etkilenmiş. İnşallah diğer annelerin evlatları da gelir, onlara destek vermek lazım. Yürekleri yanıyor, her anne evladına kavuşsun, bizim gibi onlar da mutlu olsun dedi Hatice Ceylan. Sabah gazetesinin manşeti jet skandal. Türk Hava Kurumu eski yönetimi Atatürk'ün emaneti bu kurumu işte böyle kara delik haline getirdi. Türk Hava Kurumu 2013'te iş adamlarına kiralamak için iki business jet aldı. Bir kez bile uçuramadı. Biri tamir için gönderildiği yurt dışında rehin kaldı. Tam 21 milyon dolar havaya uçtu. Alınan 16 balon bir şirkete yok pahasına kiralandı. Sağlık Bakanlığı'nın helikopter ihalesini kazanan kurum 4 helikopter için para bulamadı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti yaptırım karşılıksız kalmaz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Küreceğin'de gündeme gelebileceğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz diye ekledi. Türkiye ve Libya'nın imzaladığı mutabakat muhtırasına dair Çavuşoğlu, Yunanistan'ın ve bazılarının iddiasına göre şu anda Libya'daki Suheyrat anlaşmasıyla yetkilendirilen hükümet böyle bir anlaşma imzalayamaz. Bu anlaşmaya göre şu anda uluslararası sistemde meşru olan Serraç yönetimi hükümetler arasında anlaşma imzalayamayabilir ama mutabakat zaptı imzalar. Dolayısıyla Yunanistan'ın ve bazı ülkelerin bu konudaki iddiaları doğru değildir yanıtını verdi. Libya ile mutabakatın 8 Aralık itibariyle yürürlüğe girdiğini, Libya'da hükümetin Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onay verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler'e tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırlarını belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da Birleşmiş Milletler'e tescil ettiriyoruz. Biz Akdeniz'de kıta sahanlığımızı Birleşmiş Milletler'e tescil ettiriyoruz. Sondaj faaliyetlerimizin bir kısmını kıta sahanlığımız içinde yürütüyoruz ki bu konuları kimseyle müzakere etmiyoruz ifadelerini kullandı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti anneler PKK'yı bitiriyor 100. gün. PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemine başlayan anne babaların evlat nöbetinde dün 100. gün geride kaldı. Hacire anne çocuğuna kavuştuktan sonra bayrağı devralan 63 aile yağmur çamur demeden umutla beklemeye devam ediyor. Annelerin isyanı Hacire Akar'ın 22 Ağustos'ta oğlunun kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP binası önünde oturmasıyla başladı. 2 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Ana'yı örnek alan Tevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer 3 Eylül'de oturma eylemi başlattı. Nöbete katılan aile sayısı günden güne arttı. Annesi Hatice Ceylan'ın HDP binası önünde kendisini beklediğini duyan Cafer Ceylan da önceki gün PKK'dan kaçarak teslim oldu. Kucağında 1,5 yaşında çocuğuyla kızı Hayal için nöbet tutan Süheyla Demir ise kararlıyız, önümüzde kimse duramaz, PKK'yı bitireceğiz, artık anneler ağlamayacak, evlatlar kaçırılmayacak dedi. Türkiye gazetesinin manşeti kadına şiddette 153. sıradayız. Türkiye'de 11 ayda 318 kadın katledildi. Geçen yıla göre cinayet sayısı %7.2 azaldı. Dünya ise daha korkunç tabloyla karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada gibi ülkeler Türkiye'nin çok önünde. Kadın cinayetleri sadece Türkiye'nin değil, gelişmiş ülkelerin de en derin yarası. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 11 ayda 318 kadının katledildiğini duyurdu. Alınan tedbirler sayesinde son 2 yılda cinayetlerin sayısında düşüş sağlandı. Geçen yıl %14, bu sene ise %7.2 düşüş kaydedildi, diyor. Kadın cinayetleri haritasında Türkiye 183 ülke arasında 153. sırada bulunuyor. Dünya genelinde her gün 137 kadın öldürülüyor. Listede Rusya 47. Litvanya 63. Letonya 74. Amerika Birleşik Devletleri 91. İsrail 123. Belçika 134. Kanada 138. İngiltere 140. Avusturya 147. Finlandiya 150. sırada bulunuyor. Star gazetesinin manşeti "Kadın ailemizin temel direğidir." Başkan Erdoğan, kadını aileden koparmaya yönelik her hamlenin doğrudan insanlığı hedef aldığını söyledi. Kadın ile erkeği, kadın ile çocuğu birbirinden ayırmaya ve rakip yapmaya çalışan zihniyet iyi niyetli ve bize ait değildir. Türkiye gibi en üst gelişmişlik düzeyine yaklaşan ülkeleri bekleyen en büyük tehlike aile kurumunun sarsılmasıdır. Geleceğimize güvenle bakabilmek için maddi gelişmişlik düzeyimizin artışıyla aile arasında güçlü bir bağ kurmalıyız. Aksi takdirde akıbetimiz diğerleriyle aynı olacaktır. Kadının Allah vergisi o kucaklayıcılığı, merhameti, dirayeti olmasa ailenin ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Ne kadar zengin olursanız olun, toplum olarak varlığınızı devam ettirecek güçlü bir aileniz yoksa yok olursunuz. Ailenin direği olan kadınların göstereceği irade, sorunun çözümünün anahtarıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uluslararası yerel yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu. Anneler yoğun ilgi gösterdi. Akşam gazetesinin manşeti "Anneler teröristi yendi." Başkan Erdoğan, Diyarbakır'daki annelerin bir bir çocuklarına kavuştuğunu hatırlatarak "Annelerin fendi teröristleri yendi." dedi. Milat gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Milat gazetesinin manşeti "Bu ayıp bitsin, çocuk haczi bütçe görüşmelerinden sonra meclise geliyor." Kamuoyu boşanmış ailelerin yaşadığı polis gözetiminde icra yoluyla çocuk teslimi utancının bitmesini bekliyor. Çocuklarda travmaya yol açan uygulamaya ikinci yargı paketiyle son verilecek.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç, günaydın.
Arzu Türktuğ'un günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz, sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Bugün başkentin gündemi bir hayli yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün temaslarını Ankara'da sürdürecek. İki ayrı toplantıya katılacak. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı ihtimali de var. Üçüncü toplantı da söz konusu. İlk toplantı saat 12'de 100 bin sosyal konut tanıtım toplantısı olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Saatler 12'yi gösterdiğinde bu toplantı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu 3. toplantısını yapacak. Saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Basına kapalı olarak yapılacak. Kurulda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Saat 15.30'da Beştepe'de Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı var. Ve bu toplantıda da savunma sanayinde son dönemde yapılan hamlelerle ilgili gelişmeler ele alınacak. Saat 19'da bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenine katılacak. Bu yıl edebiyat alanında Nuri Pakdil, müzik alanında Mazhar Fuat Özkan, sinema alanında Mesut Üçakan ödüle layık görülmüştü. Bu yılki vefa ödülünün ise Ahmet Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırıldı. Ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. edilecek. Aynı zamanda bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi var. Bir ayı aşkın süredir komisyondaydı. Geçtiğimiz günlerde genel kurula geldi. Bakanlık her gün 3 ayrı bakanlık ele alınıyordu. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek ve bu bakanlıklara bağlı kurulların bütçesi genel kurulda görüşülecek. Toplamda 12 gün aralıksız devam edecek görüşmeler. Ekonomide de önemli gündem başlıkları var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Faiz indiriminin ne kadar olacağı toplantıda belli olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür günaydın. Ediyoruz. Sağolunuz. Bugün gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Ankara'nın, Türkiye'nin gündemi bugün bir hayli yoğun. Rasim Kılıç bugünün gündemini aktardı. Siz neler söylersiniz?
Evet, bugün Cumhurbaşkanı'nın programları yoğun. Arkasından bütçe görüşmeleri devam ediyor. Faiz kararı var. Bugün para politikası kurulu toplanacak. Merkez Bankası'nın faizlerde bir indirim olacak mı olmayacak mı, o konu bekleniyor. Oldukça hareketli bir dünya gündemi de zaten Türkiye'yi ilgilendiren kısımlarıyla hareketli. Putin'le görüşme yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Libya konusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dış İlişkiler Komitesi'nde alınan yaptırım kararı var Türkiye'ye dönük. Oldukça yoğun günler geçiriyoruz yani. Ama tabii öne çıkan başlıklar biraz daha farklı. Pek çok gündem olsa da annelerin mevzusu 100. gününe girdi. Dün 100. gündü galiba. Bugün mü 100. gün?
Evet,
bugün.
100. gün.
Bugün 100. gün.
100. Ama gündür. Sevindirici haberler,
evet,
geliyor.
Haberler
tabii.
Geliyor. Hacir annenin başlattığı eylem sonuç vermeye başladı. Annelerin direnişi giderek daha etkili hale geliyor. Bazen gözden kaçabiliyor, bazen biraz uzakta kalabiliyor ama orada etkili bir direniş var. 60'ın üzerinde aile orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Yağmur çamur demeden. Ve işte dün bir tane daha hadise gerçekleşti. Bir çocuk daha teröristlerin elinden kurtarıldı. Hatice Hanım'ın oğlu kurtarıldı. 13-14 yıldır örgütün, evet, elinde olan bir genç.
Evet.
Büyük bir başarı, büyük bir çözülme başlıyor aslında örgütün içerisinde de. İnsanların annelere verdiği destek. Böyle bir eylem daha önce de oldu. Daha önce de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde anneler toplanmıştı. Ama o zaman bir fark vardı. CHP de bu eyleme destek veriyordu. Şimdi bugün bu eyleme destek vermiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat annelerin direnişi sürdükçe sonuç da alınmaya devam edilecek. Dün ilginç bir şey daha yaşandı. Şöyle bir durum var. İçişleri Bakanlığı açıkladı onu. Terörist geliyor. Bir tane teröristi ülke dışından ülke içine giren bir terörist var. Tam bilgisini de sizinle paylaşayım. Görüntüleri de yayınlandı. Ve HDP için tam skandal bir durum. İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan bir terörist var. Aziz Oruç isimli terörist. Bu teröristi kim karşılıyor biliyor musunuz? HDP Doğu Bayezid ilçe başkanı. Kameralarda görüntüleri var. Karşılıyor ve güvenli bir yere götürüyor. Abdullah Ekelek diye bir isim. HDP'nin Doğu Bayezid ilçe başkanı. Güvenli bir yere götürüldüğü sırada emniyet operasyon yapıyor ve alıyor. Yani HDP bir taraftan terörle arasına mesafe koymuyor. Öbür taraftan da bu tip eylemlerine devam ediyor. İşte İran sınırından Türkiye'ye giren bir teröristi alıp, evet, güvenli bölgeye götürüyorlar. Annelerin tepkisi ortada. HDP'nin örgüte karşı herhangi bir tepki gösteremediğini biliyoruz. Tüm bu gelişmeler bize şunu gösteriyor ki burada çok haklı bir eylem var ve bu terör sorunu artık farklı bir evreye girdi. Türkiye sadece silahlı kuvvetleriyle değil, polisiyle, jandarmasıyla değil, anneleriyle, sivil toplumuyla hep beraber bu örgüte karşı bitirici darbeler vurmaya devam ediyor. Çocuklar teker teker geliyor. Dağa çıkışlar azaldı. Sahada da silahlı kuvvetlerin ve askerin, polisin, jandarmanın operasyonlarıyla bunların etkinliği kırıldı. Çok büyük bir üstünlüğe sahip şu anda Türkiye örgüt üzerinde. Ama HDP'nin ısrarcı tutumu sürmekte devam ediyor. Bunu da önümüzdeki süreçte daha farklı noktalara evrilmesini bekliyoruz. Ama kendi iradesini bir türlü yansıtabilmiş bir parti değil. HDP eşittir PKK söylemini doğrular vaziyette her gün yaptıkları eylemler, açıklamalar, konuşmalar. Dolayısıyla asıl mücadeleyi bölge halkının onlara karşı vermesi lazım. Ve bu mücadele de anneler vasıtasıyla veriliyor işte ve sonuçta alınmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde ben daha da devamının geleceğini düşünüyorum.
Evet, şimdi yerel yönetimlerde kadın şurası vardı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu şuraya katıldı. Onun gündeminde de Diyarbakır'daki anneler ve evlat nöbeti vardı. Pek çok başlığı da vardı dün yaptığı konuşmanın. Kadınlara siyasette daha aktif görev almaları gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçtiğimiz günlerde şehit olan Esma Assubay'ı da unutmadı. Dış politikaya yönelik, Nobel Edebiyat ödüllerine yönelik hep açıklamaları vardı. Dünkü o şurayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Sayın Cumhurbaşkanı kadınlar konusunda çok hassas. Yani zaten orada peygamberimizden örnekler vererek anlattı konuyu. Cennet annelerin ayakları altındadır diye o hadisten başlayarak konuşmasına girdi. Tabii Diyarbakır'daki evlat nöbeti çok önemli. Yani o Hatice Hanım'ın oğlu döndüğünde de ilk haberi veren Sayın Cumhurbaşkanı telefon etti. Süleyman Soylu'yla beraber ve Hatice Hanım'a müjdeyi veren isim Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Oradaki eyleme müthiş bir destek veriyorlar. Tabii bu bir devlet politikası ama oradaki eylemi gerçekleştirenler sivil insanlar. Devletten bağımsız şekilde gidip bağımsız olarak yapıyorlar bu eylemlerini. Çok çok önemli. Cumhurbaşkanı da her fırsatta onların yanında olduklarını ifade ediyor. Siyasette kadın konusuna gelince bu noktada da AK Parti öncü partilerden bir tanesi. Şu anda en fazla kadın milletvekiline sahip parti AK Parti. Teşkilatlarında da kadın yönetici ve kadın siyasetçi noktasında da yine AK Parti'nin açık ara bir üstünlüğü var. Yanlış hatırlamıyorsam 55 tane AK Parti'de kadın milletvekili var. Toplam sayı 100'e yakın biliyorum.
Evet.
Siyasette de 2 kişi var. Toplam 9 tane galiba Türkiye'de belediye başkanı. Bunlardan Büyükşehir Belediyesi başkanlığını yapan 2 tane isim var. Bir tanesi AK Partili Fatma Şahin Gaziantep Belediye Başkanı. Diğeri de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. O da CHP'den. Onun dışında ilçe belediyelerinde İstanbul'da var, Ankara'da var kadın belediye başkanları. Diğerleri de daha küçük illerde görev alan başkanlar var kadınlardan. Ama bildiğim kadarıyla toplam sayı 7 veya 9 belediye başkanlığında. Bu sayının artması tabii son derece önemli. Kadınları işte geçtiğimiz günlerde neredeydi? İsveç mi?
Finlandiya.
Finlandiya'da, affedersiniz. Finlandiya'da başbakan 34 yaşındaki bir kadın başbakan oldu. Kabinede de 10 ya da 11 tane kadın bakan var. Kadınların yönetime gelmeleri, kadınların siyasete daha belirgin olmaları önemli yani. Giderek Türkiye'de bu rakamlarla sınırlı kalmıyor, öne de çıkıyor kadınlar. Tavırlarıyla, siyaset yapma biçimleriyle farklarını belli ediyorlar. Bu noktada genel başkanların da tutumu son derece önemli. Eğer onlar bu işin önünü açmazlarsa, yani kadınları siyaset arenasında görebilmek mümkün değil. Çünkü müthiş bir erkek egemen alan. Orada kadınların direnebilmeleri, siyaset yapabilmeleri çok çok zor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada belli kontenjanlar tanıyorlar. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı zaten Meral Akşener, kendisi bir kadın olarak önemli siyasi liderlerden bir tanesi. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Yani 1934'te başlayan seçme seçilme hakkını elde etmesiyle beraber Türk kadınının bu macerası bugün artık çok çok ileri bir noktaya taşındı. Ama gönül ister ki daha fazla kadın mecliste olsun, belediyelerde olsun. Bu noktada daha ileriye dönük çalışmalar yapılacak herhalde. Kadınların da buna göre hazırlık yapmaları lazım. Yani idealist akademide çok fazla kadın var. Yani öğretim üyesi veya öğretim görevlisi anlamında akademik camia içerisinde çok fazla kadın var. İş hayatında da çok fazla var ama siyasette bu ağırlık giderek artacak gibi görünüyor.
Peki. Şimdi dün Ato Kongresium'da düzenlenen şurada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikaya yönelik mesajları da vardı. Doğu Akdeniz meselesi, Libya meselesi çok önemli. Doğu Akdeniz'de Libya ile varılan mutabakat sonrası dengelerin değiştiğini konuşuyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu konuda açıklamaları var. Kıta sahanlığı uyarısı yapıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Libya'da varılan mutabakat sonrası Doğu Akdeniz'de değişen dengeler nasıl yorumlanabilir?
Dün Mevlüt Çavuşoğlu bizdeydi. Yani A Haber televizyonunda yaptı bu açıklamaları. Türkiye'nin hamlesi tabii müthiş bir hamle. Yani Doğu Akdeniz'de bütün Türkiye karşıtı cephenin eylemlerini, planlarını bozdu. Hı hı. Yunanistan, Rum kesimi, İsrail, Mısır bu bölgede Türkiye aleyhine faaliyetleri yürütüyorlardı. Kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar var. Ve bu bölgeden çıkarılacak doğalgaz zenginliklerinin, petrol varlıklarının hem Kıbrıs Türkleriyle hem de Türkiye ile paylaşılmasında ciddi problemler çıkardılar. Hiçbir şekilde bu paylaşıma yanaşmıyorlardı. Türkiye'nin 3 tane hamlesi oldu. Önce zaten bunların kabul edilemeyeceğini ilan etmişti diplomatik yollardan. Arkasından orada arama yapan farklı şirketlerin gemilerini durdurdu Türk Silahlı Kuvvetleri. Önce fırkateynler gitti. O bölgelerden onları uzaklaştırdılar. Arkasından Türkiye sondaj gemileri ve sismik arama gemileri satın aldı. O gemiler sondaja başladı. Fırkateynlerin koruması eşliğinde. Onlar devam ediyorlar sondajlarına ve bu üçüncü hamle bitirici vuruş oldu. Yani Türkiye bugün Libya ile yaptığı anlaşma gerçekten diplomatik bir zafer olarak gösterilmesi gereken bir anlaşma. Birleşmiş Milletler'den de onlara da bildirildi. Meclisten geçirildi bu anlaşma. Tabii bunun üzerine koyarak gidecek şimdi Türkiye. Bakın adım adım geldi. Önce işte oradaki arama çalışmalarını engelledi. Arkasından kendi çalışmalarını başlattı, arama çalışmalarını. Şimdi Libya ile bir anlaşma imzalayarak orada Türkiye aleyhine farklı bir gelişme yaşanmasını engelledi. Bu şu anlama geliyor. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın olduğu bölüm kıta sahanlığı kapsamına giriyor. Ve o bölgeden, o hat üzerinden yapılabilecek çalışmalar Türkiye'nin izinle onayına tabi. Türkiye ile anlaşmak zorundalar yani Yunanistan. Dün Yunanlı muhalefet liderlerinin de açıklamaları vardı. Türkiye diplomatik bir zafer kazandı şeklinde Yunanistan'da müthiş değerlendirmeler var. Türkiye'nin bir de şunu düşünün. Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini Ege'ye, Akdeniz'e yerleştirdiğini düşünün. Yani Güney Batı Anadolu'ya, Muğla'ya, İzmir'e ya da ne bileyim o bölgeye. O andan itibaren Türkiye'nin bölgedeki üstünlüğü inanılmaz artmış olacak. Neden? Şimdi Türk Hava Kuvvetleri hava sahasını kontrol ediyor ama Yunan jetleri de geliyor, taciz ediyor, giriyorlar, çıkıyorlar vesaire. Orada bir it dalaşı durumu sürekli yaşanıyor ve bunun da bir maliyeti var. Yanlış hatırlamıyorsam F-16 hava savaş uçaklarının havada kalış maliyeti 25 bin lira, 10 dakikası ya da 25 bin dolar. Çok maliyetli bir iş. S-400 hava savunma sistemi bölgeye kurulduğunda bütün Ege Denizi'ni, Yunanistan'ın hava sahasını, Türk hava sahasını zaten kontrol edecek. Yunan hava sahasını kontrol edecek. Ve Yunan uçakları havalandığı andan itibaren kilitlenebilecek. Yani çıkıp biz bir uçak kaldırıp da önleme yapmamıza gerek yok. Kilitlendiği zaman S-400 füzeleri uçak görebiliyor zaten onu radarları vasıtasıyla. Yani kendi hava sahasını da kontrol etmiş olacak Türkiye Yunan hava sahasını. Dolayısıyla bakıldığında ekonomik olarak Libya anlaşmasıyla S-400'lerle askeri ve hava üstünlüğüyle Türkiye kendi bölgesini kurtarmış oluyor, korumuş oluyor. Yani Yunanistan'da yaşanan hayal kırıklığının ve kabus senaryoları gerçekten onlar için gerçek oldu. Türkiye'nin müthiş bir üstünlüğü var. Ama tabii bu tek başına yapılmış ve bütün sorunları çözen bir anlaşma değil. Yani bu anlaşma oradaki hükümetin varlığına bağlı. Oradaki hükümetin devamı için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Libya ile olan münasebetlerini sürdürüyor. Milli Ulusal Mutabakat Hükümeti var orada yanlış hatırlamıyorsam ismini. Türkiye bu hükümeti tanıyor ve onun ayakta kalabilmesi için de mücadelesini sürdürüyor. Peki onun karşısında kim var? Hafter güçleri var. Hafter'e kim destek veriyor? Fransa, Rusya, Rusya bizim Suriye, yani çok girift ilişkiler var. Dolayısıyla Türk diplomasisi, Türk hükümeti, Dışişleri Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri bu anlaşmanın tek başına her sorunu çözmediğinin farkında. Ve önümüzdeki süreçte konuşmalara devam ederek, görüşmelere devam ederek bunun step by step üzerine koyarak Akdeniz'deki Türk üstünlüğü ya da işte Türkiye'nin haklarının koruma mücadelesi devam edecek. En sonunda ben şunun olacağını düşünüyorum. Bu kadar görüşmelerin ardından zayıf bir ihtimal ama birkaç yıl sonra Yunanistan'la Türkiye'nin masaya oturacağını tahmin ediyorum. Doğu Akdeniz'deki bu hidrokarbon varlıklarıyla alakalı olarak. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte İsrail'le de Mısır'la da ben yeni anlaşmalar yaparak süreci devam ettireceğine eminim. Şu anki siyasi atmosfer buna belki müsait olmayabilir ama birkaç yıl sonra daha farklı bir noktaya gelineceğini tahmin ediyorum.
Bir de dün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı vardı. Orada yaklaşık 4 saat süren bir toplantıydı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da toplantının gündemine dair düzenlediği basın toplantısında Libya konusuna değindi. Libya'ya asker gönderme başlığı da vardı. Gerekirse Libya'ya asker gönderebiliriz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İbrahim Kalın şu an için öyle bir durum söz konusu değil, umarız ihtiyaç olmaz dedi. Asker gönderme meselesini nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda 10 ülkede, 10 ayrı ülkede askeri var, üssü var. Yani Afganistan'da, Pakistan'da, Katar'da, Somali'de, Lübnan'da, Kosova'da, ondan sonra Bosna Hersek'te, Makedonya'da, İki yerde daha var. Tam hatırlayamadım onları şimdi. Onun dışında yani böyle uluslararası operasyonları yürütüp oralara asker gönderip teknik destek vermek, askeri bunun levazımını sağlamak, lojistiğini sağlamak çok kolay bir iş değil. Türkiye bunu üstünlükle ve başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Libya konusuna gelince dediğim gibi zaten biz oraya askeri personel henüz göndermedik ama mesela zırhlı araçlar gönderdik. Kirpi araçları gönderildi. Onun dışında başka silah desteği de sağlanıyor mu bilemiyorum. Fakat ulusal mutabakat hükümeti, oradaki milli hükümetin henüz bir talebi yok. Fakat oradaki milli hükümetin içerisindeki bazı önemli aktörlerin hükümetten talepleri var. Türk askerini Libya'ya davet edelim diye. Henüz bu resmi olarak Türkiye'ye iletilmedi ama Libya kendi içerisinde de bunu tartışıyor. Ben önümüzdeki birkaç ay içinde Türk askerinin Libya'ya gideceğini düşünüyorum. Çünkü Libya bizim için gerçekten önemli. Bakın orada ne işimiz var diyorduk. Birdenbire Libya hükümetiyle yapılan anlaşma Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Şimdi orada bu hükümetin devrilmesi, yer değiştirmesi filan Türkiye'nin menfaatlerinin aksine sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla Türkiye zaten destek veriyor. Önümüzdeki süreçte bu asker talebinin ben resmileşeceğini tahmin ediyorum. Ve orada bir denge unsuru olarak yani oraya böyle büyük bir ordu değil de Amerika nasıl Suriye'ye, Irak'a işte 300 kişilik, 500 kişilik birlikler gönderiyor. Türkiye'nin de öyle bir şey yapabileceğini tahmin ediyorum. Belli de olmaz. Belki bir askeri üs anlaşması da yapılır. Türkiye büyük bir üs de kurabilir şeyde, Libya'da. Ama ben önümüzdeki yakın bir süreçte bunun gerçekleşeceği kanaatindeyim. Şu an resmi bir talep yok. Ama olabilir, olacak yani.
Peki. Şimdi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısıyla ilgili de bilgi verdi. O tasarıda son durum nedir? Size soralım.
O tasarıda iki tane konu var. Birincisi S-400'lerin alımı. Hala Amerikalılar açısından büyük bir travma. İkincisi Barış Pınar Harekatı. Orada kurulan bir Türkiye'ye karşı çevreleme harekatı ve Kürt terör devleti planı vardı. Türkiye Barış Pınar Harekatı ile bunu yok etti. Amerika'da da bazı çevreler bu PKK-YPG'ye inanılmaz destek veriyorlar. Bu hamleyle, Türkiye'nin hamlesiyle kurdukları planlar tamamen yok olunca müthiş bir hazımsızlık var. Yani bu iki konu hem S-400 alımı hem de Barış Pınar Harekatı ve Türkiye'nin kendi bölgesinde yaptığı diğer operasyonlar Amerika'daki bir takım çevreleri rahatsız ediyor. Türkiye'yi cezalandırmak, bir anlamda da Trump'ı cezalandırmak için bu konuyu gündeme getirdiler. Dünkü gelişme de şu, Dış İlişkiler Komitesi, Senato'nun, Kongre'nin galiba, Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye ile ilgili yaptırımlar, bu bizim buradaki dışişleri komisyonu gibi düşünün. Meclisteki dışişleri komisyonu gibi. O komisyonda kabul edildi yaptırım tasarısı. F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi. Ondan sonra Katsa yaptırımlarının devreye alınması, Halkbank davası vesaire. Bunlarla ilgili Türkiye'nin üzerine gelinmesiyle ilgili bir karar tasarısı kabul edildi. Şimdi kongreye, senatoya gelecek, senatodan kongreye gelecek vesaire. Yani Amerika'da şöyle bir durum var. Trump dışında Türkiye ile anlaşmak isteyen kimse yok. Yani Trump'ı aradan çekseniz bütün Amerikan siyasetçileri üzerimize gelecek. Ama bu bir dış Amerikan derin devletinin Türkiye'ye karşı bir politikası var ama içeride de iç siyaset malzemesi yapılmış durumda. Trump'ı buradan vurmaya çalışıyorlar, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte bir azil tartışması yaşanıyor zaten. Trump ne kadar dayanabilir? Bir sonraki seçimde ne olur? Bu azil sürecinden ne çıkar? Trump tekrar kazanır mı? Bunu atlatırsa tekrar kazanabilir mi? Bunların hepsi Amerika'nın Türkiye'ye karşı tutumunu da belirleyen faktörlerden bir tanesi olacak ama Dışişleri Bakanlığı bu tasarıya karşı bir açıklama yaptı. Kabul edilen tasarıya karşı. Türkiye'nin milli menfaatlerine ve milli egemenliğine açıkça hakaret niteliği taşıdığı belirtildi. Ve Türkiye kendi yolunda yürümeye devam edecek. O noktadan bakıldığında da ilişkiler bugün gergin, yarın başka bir noktaya evrilebilir ama Amerika-Türkiye ilişkileri zaten özellikle 1990'dan sonra, öncesinde de öyle. Yani başladığı günden bu yana hep gergin ve hep sıkıntılı. Bu ilişki biçimi böyle sürmeye devam edecek. Ta ki ne zaman Türkiye artık böyle gerçekten ekonomik olarak ve askeri anlamda tamamen bağımsız güçlü bir ülke olduğu noktada farklı bir şekle dönüşecek. Bu yolda da ilerleyiş sürüyor ama Türkiye her ne pahasına olursa olsun kendi milli egemenlik haklarından taviz vermeyecek şekilde bu ilişkileri şu anda Amerika-Rusya dengesi içerisinde yürütmeyi başardı. Bundan sonra da aynı şekilde olacağını ben tahmin ediyorum.
Peki. Evet, gündeme yönelik başlıklar, notlar bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok
efendim.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Evet, ekonomideki gelişmeleri Amerika'dan gelen haberlerle FED, Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı kararla başlayalım. FED politika faiz oranını değiştirmeyerek %1.50-1.75 aralığında tuttuğunu bildirdi. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz bu kararı?
FED, Amerika tabii dünyanın bir numaralı ekonomisi olduğu için Federal Reserve Bank'ın faiz oranları ve dolar değerinde meydana getirdiği her türlü değişmeler otomatikman Çin de başta olmak üzere Türkiye'yi de otomatikman etkiliyor. FED son 4 hatta 8 2019 yılında 8 toplantı yaptı. Bunlardan 4'ünde hiç değiştirmedi. 4'üncüsü bu son olay. 2.75'ten başlayan şimdilik de 1.50-1.75 aralığında faiz oranlarını sabit tutarak ekonominin, Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunu söyledi. Amerikan ekonomisinde Üç unsur Fed'in kararlarını etkiliyor. Bunlardan bir tanesi işsizlik, iş gücü ile ilgili sorun. İkincisi enflasyonla ilgili, bir de büyüme ile ilgili. Powell'ın dün gece yaptığı açıklamalar ve açıklanan raporda baktığımız kadarıyla enflasyonla ilgili bayağı küçük bir sorunları var. Onun dışındaki işsizlik sorunu herhangi bir sorun yok. Büyüme ile ilgili bir sorunları da yok. Ve onlar da biliyorlar ki faiz oranlarında meydana gelecek düşürmeler doğrudan doğruya ve enflasyon beklentileri üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını biliyorlar. Dolayısıyla bizim biraz da tam tersi. Dolayısıyla faiz oranlarındaki değişmeler enflasyonu da teşvik edecek. Ya İspanya enflasyonu onlar 3 civarında olmasını istiyorlar ki zaten uluslararası ekonomik anlayışta müteşebbisleri yani girişimcileri iş hayatında üretime sokulabilmesi için bir nevi pay verilmesi lazım. Bu da yani yönlendirici olarak, teşvik edici olarak bunu bekliyorlar. Şu anda Powell'ın açıklamalarına göre herhangi bir sorun yok ve yalnız kendi iç ekonomisi bakımından değil, Çin'le ilgili olan ticari anlaşmazlıklarında olumlu yönde ilerlediğini söylediklerine göre, Powell gerçi bu konuya değinmedi ama bir ithalat ve ihracat bakımından herhangi bir büyük bir problemle karşılaşmıyorlar ve özellikle de sanayi alanlarında çok büyük bir şekilde ihracat yapıyorlar ve bu ihracı olumlu yönde devamlı gelişme gösteriyor.
Peki şimdi Fed'den gelen karar bu şekilde. Bugün de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var.
Onu da verin, ben müsaade ederseniz bir şey daha eklemek istiyorum. Fed'in bu kararı Türkiye ekonomisi için olumlu. Çünkü faizlerini düşürseler daha da iyi olur ama yani dolayısıyla biz %22 oranında ithalatımız Amerika'ya bağlı olduğu için döviz çıktısı bakımından bu kararın olması hiç olmazsa son 3 aydır meydana gelen ekonomik gelişmeler Türkiye'deki olumlu yönde yavaş yavaş bir ivme kazandığından dolayı bizi olumsuz yönde etkilemeyecek. Bugün tabii Merkez Bankası'nın bir de Avrupa Merkez Bankası'nın Lagarde'nin bir konuşmaları var. Birisi 3,5 civarında, birisi o 2'den sonra. Bu kararlardan özellikle Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nun alacağı karar ve Türk ekonomisi bakımından çok önemli. 200 bas puan veya 250 bas puan bir şeklinde bir düşme olacağını ve hatta 2020 yılında da tek rakamlara düşeceği öngörülüyor. Ben de 200 civarında, 200 demek her 101 puan olarak enflasyonu ve faiz oranlarını etkiler. Dolayısıyla 200 puan indirse 2 puan indirecektir ki bu %12'lerden %10'lara, %10.5'a kadar inme olacaktır. Bu olumlu bir gelişme. Ama bu olumlu gelişmelerin yanı sıra Türkiye'deki teşvik programlarının çalışması konusunda ciddi tereddütler var. Eğer bu tereddütler giderilirse iş adam girişimcilerin daha çok üretime gireceğini düşünüyoruz. Şu anda verilen teşvikler ve faiz indirimlerine rağmen bir bankalar ve finansman açısından olaya baktığımız zaman bankalarda tereddütlü kredi genişlemesini pek istemelerine rağmen tereddüt halindeler. Çünkü bu gelişmeler nereye kadar gidecek veya hükümetin alacağı kararlar nasıl olacak? Bir de uluslararası tabii gelişmeleri izliyorlar. İş adamları bakımdan ise şu ana kadar verilen teşviklerin bazıları kabul etmiyor ama benim OSİM'de falan yaptığım araştırmalarda küçük ve orta ölçekli idareler aldıkları teşviklerin tamamını mevcut borçlarını ödüyorlar. Dolayısıyla hükümetin istediği üretime katkısı pek olmuyor. Ancak tabii bugün bu indirim olursa özellikle borçlu olan kesimlerde küçük ve orta ölçekli idareler ve kuruluşlar bakımından onları olumlu yönde etkileyecektir. Bir nefes almalarını sağlayacaktır. Fed'in Lagarde tabii ilk defa Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak bugün konuşma yapacak ve bu konuşma çok çok önemli çünkü Avrupa'da resesyon var. her ne kadar Almanya biraz resesyondan azıcık döndü ama tam bir iyileşme yok. Diğer 26 Avrupa ülkesinde baktığımız zaman resesyon şiddetli bir şekilde devam ediyor. Gerçi bunu yayın organları pek yayınlamıyorlar ama hakikaten zor durumda. Resesyonu burada Lagarde'nin tahvil alımlarına tekrar girip piyasaya para zerk etmeyi devam ettirmesi lazım. Eski başkanın sürdürdüğü politika. Aksi takdirde bu resesyon olumsuz yönde bütün bu ülkeleri etkileyecektir. Herhalde kış aylarında giriyoruz. Gerçi büyük fabrikalar için etkilenmeyecek diyoruz ama buna mukabil etkilendiklerini görüyoruz. Ve bazılarından da işten çıkarma, gazetelerde gördüğümüz kadarıyla işten çıkarma. Bunların hepsi resesyonun bir sonucu. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü bunun Türkiye etkisi çok fazla. Türkiye ekonomi bakımından dışa bağımlı bir ülke ve dövize ihtiyacı var. Bizim dövizimizde elde edeceğimiz yer sadece turizmde patlamalar falan oldu. Eski işçilerin gönderdikleri paralar falan ama bunlar çerez mukabilinde. Esas para bizim ihracatımız Avrupa Birliği ülkelerine %52'nin biraz üzerinde. Dolayısıyla oradan döviz gelecek. Şimdi buradan döviz gelebilmesi için onların bizden ürettiğimiz, ihraç edeceğimiz mal ve hizmetlere talep etmeleri lazım. Adamların elinde para yoksa, ekonomide durgunluğa girdiyse bu talep kesilecektir. Bu da bizim ekonomimizi yavaşlatır diye benim görüşüm var. Ve bunu da geçmiş yıllarda da çok sık rastladık. Sadece bizim bu etkilenme dış ticaret dengelerinde, yani dış açık bakımından karşımıza çıkabilir. Özellikle son 1,5 ay içerisinde ithalatımız, yani dış alımlarımızda %17'lere yakın bir azalmanın nedeniyle zaten döviz açığı veya dış açık veya bir başka deyişle dış ticaret açığımız o son 3 aydır devamlı olarak fazla veriyor. Yani bu, ama 3 aylı veya 4 ayda bu fazla vermeye hemen bizi sevindirmesin. Önemli olan aylık gelişmeler değil, bir yıl içerisindeki bu trendin, eğilimin nasıl olacağı. Eğer trend bütçe açığının, pardon, bütçe fazlalığının devam edeceğini olursa, bu demek ki hükümet çok iyi yolda, olumlu şeyler oluyor. Ama benim çok kesin tereddütlerim var bu konuda. Çünkü mali yıl bütçelerde sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi genel kurulda görüşülüyor. 1 trilyon liranın üzerinde bir bütçeyle karşılaşıyoruz ve bunun özellikle ilk 3 ayda yapacağı harcamalar çok fazla ve bu harcamaları yaparken, yapmak zorundalar, gelir yok. Sadece bir motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksisi var. Onun da ve KDV'ler de var. KDV ödemelerini iş adamları pek vaktinde yapmıyor. Ertesi ayında hemen 26'sına kadar ödemeleri var. Bunu yapmadıkları, geciktirdikleri için para nasıl bulunacak? Benim bütün korkum muzam karşılıklarla tekrar oynamaları, o bizi olumsuz yönde ekonomiyi etkiler diye düşünüyorum.
Peki, bütçe görüşmelerinde bir de Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasıyla ilgili gelişmeler ele alındı.
Evet.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2022'de taşınma tamamlanacak dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu
şimdi
gelişmeyi?
Efendim, bu son 3 yıldan beri öngörülen bir politika. Yani İstanbul'a uluslararası bir finansman merkezi yapma çalışmaları var. Bunun sonucu olarak da diğer bankaların hemen hemen hepsi, genel müdürlüklerin, Ziraat Bankası hariç, hepsi taşıdılar belirli bir bölgede. Ve burada finansman merkezi oluşu çok önemli Türkiye. Çünkü İstanbul bir boğazın üzerinde olduğu için, doğuyla batıya bağlayan boğaz. Gerçi parasal yönde bilgisayarlarla iletişimle sağlanıyor ama etkinliği çok fazla olan bir yer. Özellikle bu TANAP projesi gibi petrol ve doğal gaz akımlarının da geçmesi İstanbul'u ön plana çıkarıyor. Merkez Bankası'nın oraya gitmesinde herhangi bir sakınca yok. Zaten teorik olarak da Merkez Bankası bir kamu kurumu olmasına rağmen TRT ile Merkez Bankası özerk çalışması, bağımsız çalışması gereken birer kurum. Dolayısıyla şu andaki iletişim sistemi içerisinde taşınmanın bir olumsuz ilişkilere sevk etmeyeceği inancındayım.
Peki, en son asgari ücretle ilgili görüşmeler devam ediyor. Neler söylersiniz?
Evet, dün ikinci toplantı yapıldı. Bu toplantı sonunda asgari ücretlerde ben Büyük bir çapta beklenti içinde değilim. Yani büyük bir artış olacağını zannetmiyorum. Geçen seneki gibi oranlar tutacak. Aralık ayında biliyorsunuz bütün kamu alacaklarında %23.2 civarında diyelim toparlayacak bir artış öngörüldü. Buna bile bu rakama ulaşacak bir artış olacağını zannetmiyorum. Çünkü sıkı para politikası gereği. Yani inşallah artar, çalışanlarımızı olumlu yönde etkiler. Dileğimiz o ama bütçede de sıkıntılar var.
Peki bakalım ne şekilde gelecek rakamlar, hep birlikte göreceğiz ama sendikalarda sıkı duruyor galiba. Vallahi arkadaşlarım.
Ben sendikalar, benim babam da eski sendikacılardan da terziydi askeri konularında. Gördüğüm kadarıyla sendikacılar dışarıya basına güzel söylüyor da acaba toplantılarda neler söylüyorlar onu çok merak
Peki,
ediyorum.
Peki sonuçları göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Katıldığınız için.
Sağ olun.
Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Dünyanın dört bir yanından TRT İletişim Merkezi'ne 7/24 ulaşabilirsiniz. 444-0878.
Türkiye son günlerde mazlum halkların adeta son kalesi olarak mücadele veriyor. Tarihinden gelen mirasla gönül coğrafyasındaki gelişmelere kayıtsız kalmamaya çabalıyor. Tam da bu nedenle programımızda başta bölgemiz olmak üzere küresel gelişmeleri Türkiye'nin penceresinden görmeye, önce anlamaya, sonra da anlamlandırmaya çalışacağız. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05, çarşamba Türkiye saatiyle 2.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.
TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15. İzmir parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16. Erzurum parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0. Amsterdam yağmurlu 6. Atina sağanak yağışlı 17. Bağdat hafif yağmurlu 16. Berlin hafif yağmurlu 5. Paris yağmurlu 12. Roma parçalı bulutlu 12, Saraybosna parçalı bulutlu 3, Kiev parçalı bulutlu 3, Londra yağmurlu 10, Moskova hafif yağmurlu -2, Lefkoşa sağanak yağışlı 17, Madrid hafif sağanak yağışlı 9, Mekke az bulutlu 33, New York az bulutlu 1 ve Viyana kar yağışlı -1 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Tabii Irak'ın gündeminde birinci gündem maddesi maalesef protestolar. 1 Ekim'den itibaren başlamıştı protestolar ve şu ana kadar 470'den fazla kişi hayatını kaybetti maalesef. 16-17 bin civarında kişi yaralandı protestolar nedeniyle. Kimliği belirsiz kişiler tarafından protestolucular saldırıya uğruyor. Bazen güvenlik güçlerinin plastik mermi, gerçek mermi kullanmaları sonucu ya da göz yaşartıcı bombaların çok fazla etkili, belli bir sınırın üzerinde kullanılması nedeniyle hayatını kaybeden göstericiler var maalesef. Ve protestocular bu yüzden hayatını kaybediyor. 29 Kasım tarihi itibariyle Başbakan Abdülmehdi Başbakanlıktan istifa ettiğini, daha doğrusu istifa mektubunu parlamentoya sundu. İstifası kabul edildi. 30 günlük bir süre halen devam etmeleri bekleniyor. Devam edecekler çünkü geçici bir süre bu. Bu arada Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in de yeni başbakanı belirleme süreci başladı. 15 günlük bir süresi vardı. Hemen hemen o sürede bugünlerde dolmak üzere. Ancak ikinci bir 15 günlük bir süresi daha devreye girecek diye tahmin ediyoruz. Ancak halkın artık sabrı kalmadı. Çünkü 2003 yılından itibaren kurulan hiçbir hükümet gerçek anlamda bir çözüm bulamadı ya da hizmet edemedi Irak halkına. 2003 yılından itibaren yaklaşık 500-600 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyor. İhalelerde 5 dolara alınan bir ürünün 15 bin dolara ya da 20 bin dolara alındığı şeklinde kayıtlara geçirildiği tespit edilmiş durumda. Şimdi son günlerde yolsuzluklarla ilgili çok küçük de olsa çalışmalar var. Elektrik Bakanlığı'nda, Elektrik Müdürlüğü'nde buna benzer bir çalışma başlatıldı. Şu an birkaç kişi de gözaltına alındı. Bu gözaltına alma süreci devam edecek gibi görünüyor. Son günlerde halkın hemen hemen güney illerde tamamıyla işte sokaklarda, caddelerde protestolara katılan halkın çoğu Bağdat'a geçti. Bağdat'ta El-Tahrir Meydanı, İbrani Meydanı, El-Ahrar Köprüsü, Sinek Köprüsü, Cumhuriyet Köprüsü civarında halen protestolarına devam ediyor. El-Kadi bölgesinde El-Batba alanlarında da aynı şekilde devam ediyor protestolar. Son iki gündür özellikle güvenlik güçlerinin protestoculara biraz daha ılımlı yaklaşması, alanlarda onlara yardımcı olması, su dağıtması ya da yemek dağıtması ya da çadır kurmalarında yardımcı olması nedeniyle güvenlik güçleriyle protestocular arasında bir dayanışma, bir ılımlılık söz konusu. Ancak kimliği belirsiz kişiler tarafından zaman zaman protestocuların ölümlerine şahit oluyoruz. Onların kim olduklarına dair henüz bir bilgi söz konusu değil. Bir taraftan Ürdün'den 500 araçlık bir Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir konvoyun geldiği ifade ediliyor. Anbar'daki üssek şu an konuşlanmış durumda. Bu da şöyle bir soru işaretini ortaya çıkardı. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin bu karışıklık döneminde hükümete müdahale etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Böyle bir soru da şimdi karşımıza çıkmaya başladı. Amerika da çünkü Irak'ın yönetiminden oldukça rahatsız. Çünkü İran kontrolü bir yönetim nihayetinde özellikle DAEŞ'le mücadele döneminden bugüne kadar daha fazla etkili olmaya başladılar. Diğer taraftan şu an dediğim gibi meydanlarda şu an bir sakinlik var. Bu sabah itibariyle El-Kadi bölgesinde El-Watba meydanında, Tahrir meydanında şu an bir temizlik çalışması başlatıldı. Protestoların yoğun olarak devam ettiği alanlar bunlar. Diğer taraftan bu sabah itibariyle El-Watba'da bir ticari merkezin içine, daha doğrusu bir mağazanın içine daha önceden araması olan bir kişi içeri girdi. Ve vatandaşlar tarafından tutuklanmaya çalışılırken, daha doğrusu gözaltına alınmaya çalışılırken ateş etti. İki kişi hayatını kaybetti çıkan olaylarda. Şu an durum sakin, bölge kontrol altına alındı. Ancak bu zanlının yakalandığına dair herhangi bir bilgi geçmedi henüz güvenlik güçleri tarafından. Irak Kürt Bölgesel Denetimi'yle merkezi hükümet arasında bazı sorunlar vardı. Peşmergenin maaşları, devlet memurlarının maaşlarının ödenmesine yönelik. %17'lik IKBY'nin payı %13'e düşürülmüştü, hatırlayacaksınız. Şimdi de günde 250 bin varil üzerine endekslendi. Irak Kürt Bölgesel Denetimi'nin resmi kayıtlara göre 450 bin günlük 450 bin varil bir üretim söz konusu. Petrol üretimi, bunun 250 bin varili Bağdat Merkezi Hükümeti'ne teslim edilecek. Bağdat Merkezi Hükümeti de bunun 200 bin değerini, 200 bin varil değerini de peşmerge maaşları ve memur maaşları olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne, Erbil Yönetimi'ne gönderecek. 2020 yılı bütçesi buna göre ayarlandı. Ancak halen 2020 yılı bütçesi de onaylanmış değil. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Eğer 1 Ocak'a kadar yetişmezse, bir önceki tarih olan Ocak ayının bütçesi göz önüne alınarak hükümetin masrafları ya da diğer giderler karşılanacak. Bununla ilgili bir çalışma var. Diğer taraftan güvenlik güçleri protestocularla bu şekilde mücadele etmek zorunda. Diğer taraftan yolsuzluklarla ilgili şu an ufak da olsa bir çalışma başlatıldı. Diğer taraftan da DAEŞ terör örgütüyle ilgili bir çalışma var. 26 Kasım'dan itibaren Kerkük'ün bazı güney illerinde, özellikle Kerkük'ün güneyinde Diyala taraflarında geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı. Irak'taki bu karışıklığı fırsat bilen DAEŞ terör örgütü de şu an saldırılarına yoğunluk vermiş durumda. Dün Kerkük'e bağlı Mahmur bölgesinde 3 DAEŞ'li terörist yakalandı. Yine Diyala tarafında yapılan operasyonlarda örgütün sözde üst düzey yetkilileri yine gözaltına alındı. Bunlarla ilgili de DAEŞ'le ilgili de mücadele devam ediyor. Musul tarafında yine 6 tane DAEŞ'li terörist sağ olarak yakalandı. Sağ olarak yakalanmaları çok önemli. Örgütün bundan sonra çözülmesi adına, bundan sonra yapacakları eylemlerin daha çabuk tespit edilebilmesi, öğrenilebilmesi ve müdahale edilebilmesi açısından ya da onların sayılarının ne kadar olduğu, nerede yerleşik olduklarına dair bir bilgi edinmesinden önemli. Gelişmeleri bizler de takip etmeye çalışıyoruz. Buradan elimize geçen her türlü detayı, bilgileri de yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz.
Peki, Yılmaz Aslan, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenik'te.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Hoş geldiniz programımıza. Evet, sizinle Irak'ta yaşanan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Biraz önce TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan da oradan ayrıntılı bilgi verdi. Irak'ta protesto gösterileri var. Gerçi şu an için durumun biraz daha sakin olduğunu söyledi Yılmaz Aslan ama yarın Cuma belki öyle olabilir. Nasıl değerlendirirsiniz?
Yani fırtına önce sessizlik diyoruz buna çünkü halen hani halkın talepleri yerine getirilebilmiş değil ve hükümet de istifa etti. Yeni hükümete ilişkin çok da bir umut yok. O nedenle protesto gösterilerin devam etmesi bekleniyor ki bunun için bir hazırlık var. Yani Cuma günü işte milyonluk gösteri olarak ifade edilen sosyal medya hesaplarına da paylaşılan bir hareketlenme var. Özellikle Bağdat'ta böyle bir gösteri bekleniyor. Muhtemelen de hani belki de bugüne kadarki en güçlü gösterilerden bir tanesi olabilir. Şimdi 1 Ekim'de başladı Yılmaz Aslan'ın da söylediği gibi. Araya bir işte Arbay'ın yas törenlerinin, yani Hazreti Hüseyin'i anma törenlerinin girdiği bir süreç, bir haftalık bir süreçte ara verildi. Ama ondan sonra belki de ikinci dalga gösteriler çok daha güçlü bir şekilde başladı 25 Ekim itibariyle. Ve işte bugünlerde 1 Ekim itibarını ele alırsak yani 2,5 ayı neredeyse doldurmuş oluyor Irak'taki gösteriler. Tabii bu gösteriler Irak'ta belki 2003 sonrası pek çok değişimi, pek çok farklılığı da beraberinde getirdi. Irak'ta bugüne kadar mesela hiçbir hükümet istifa etmemişti, yani ne olursa olsun. 2003'ten sonra kurulan her hükümet bir şekilde 4 yıllık görev süresini tamamlamıştı. Ama Adil Abdülmehdi görev süresi daha bir yılı ancak doldurmuşken bir yılın sonunda istifa etmek durumunda kaldı. Bence bu önemli bir değişim. Tabii diğer taraftan Irak'taki gösteriler özellikle Irak'ın güneyinde yapılıyor ve bu bölge, yani Bağdat ve güneyde, bu bölge daha çok Şiilerin yaşamış olduğu, Şiilerin yoğun olarak yaşamış olduğu bölge ve 2003 sonrası Irak'taki iktidarın da Şiiler üzerinden kurulduğunu biliyoruz. Yani iktidardaki en önemli güç Şii gruplar. Bu anlam itibariyle Şiilerin de kendi siyasetçilerinden, kendi yöneticilerinden memnun olmadığı bir durum ortaya çıktı ve hiç bu kadar geniş çaplı bir itirazın, bu kadar büyük bir sesin yükseldiğini görmemiştik Irak'ın güneyinden. Geçtiğimiz sene de yani gösteriler hani biraz Basra merkezli olarak yapılmıştı ama işte bir taraftan dini merci müdahale etmişti. Bir tarafta hükümet bazı reformlar yapacağını söyleyerek göstericilerin taleplerinin bir kısmını yerine getirmişti. İşte 20 bin kişi işe almışlardı. Gösterilerde zarar görenlere tazminatlar verilmişti. İşte evi olmayanlara ya da işte kötü şartlarda yaşayanlara ev yardımı gibi yardımlar yapılmıştı gibi böyle reformlarla çözmüşlerdi. Ama artık işte anlık reformların Irak'ın sorunlarına çözüm bulmayacağı gösteriliyor, gözüküyor. Ve hükümet de nitekim çaresiz kaldı. Ama yani sadece yani bugün konuştuklarımızı sadece bugünle sınırlamamak lazım. Yani bütün her şeyi bu hale getiren Adil Abdülmehdi hükümeti değil. Irak 40 yıldır bir savaş içerisinde. Yani bir fiil bir savaş var. Düşünün şimdi yani 80-88 İran-Irak savaşı. Ki çok yoğun bir savaş yaşandı ve çok ciddi kayıplar yaşandı. Kazananı olmayan bir savaştı. 91'de Körfez krizi oldu. İşte Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti. Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesiyle beraber bir Amerika'nın müdahalesini gördük. Yani BM ile beraber bir Amerika'nın müdahalesini gördük. 1990'ların ortalarında Irak'ın kuzeyinde ve güneyinde halk ayaklanmaları olmuştu. Bu da hani halkı yıpratan bir durum. 2003'te Amerikan işgali, işte 2005-2006 mezhep savaşının başladığı dönemler ve bu dönemde yeniden El-Kaide'nin etkinleşmiş olduğunu biliyoruz. İşte 2010'a kadar El-Kaide ile mücadele süreci vardı. Biraz rahatladı derken 2011'de Orta Doğu'daki halk ayaklanmaları ve bunun da Irak'a yansıması oldu. Özellikle 2012-2013'te de Irak'ta daha çok Sünnilerin yaşadığı vilayetlerde eylemler başlamıştı. Konuyu yakından takip edenler hatırlarlar. Özellikle Anbar'da, Diyala'da, işte Tikrit'te, yani Selahaddin'de, Musul'da güçlü gösteriler vardı hükümete karşı. Hükümetin özellikle Nur el-Maliki dönemindeydi o hükümet ve Nur el-Maliki hükümetinin Sünni bölgelere yapmış olduğu hem baskı, yani siyasal baskı hem de devlet hizmetlerini, kamu hizmetlerinin yerine getirilmemesi gibi sebepler Sünni halkı ayaklandırmıştı ve bunu fırsat bilen IŞİD Irak'ta 2014'te kontrol alanları ele geçirmişti. Neredeyse ülkenin 1/3 hatta 2/2 yakın bir bölümünü ele geçirmişti. Ve 2014'ten itibaren 2017'ye kadar da bir IŞİD'le mücadele süreci başladı ve 2017 sonu itibariyle ancak IŞİD'in kontrol alanları bitirilebildi. Ama IŞİD tamamen bitirilebildi mi? Bitirilemedi. Hayır. İşte bugünlerde de özellikle Diyala ve Kerkük çevresinde Yılmaz Aslan'ın söylediği gibi yoğun operasyonlar var. Çünkü bu bölgelerde IŞİD saldırıları artmış durumda. IŞİD'in aktiviteleri artmış durumda. Hatta yerel kişilerle görüştüğümüzde yani Irak'tan insanlarla görüştüğümüzde yani Musul'un bazı bölgelerinde işte akşam belli bir saatten sonra yine yeniden IŞİD kontrolü ortaya çıktığını söylüyorlar. Güvenlik güçlerinin çok fazla müdahale olamadığını söylüyorlar. Bunlar çok sıkıntılı durumlar. O nedenle hani birikimsel bir süreç var. Yani sadece Irak'ın işte bugün yaşanan protesto gösterilerini Adil Abdülmehdi'ye bağlamamak lazım. Ama Adil Abdülmehdi de belki hani biraz daha hükümetin ayakta tutabilmek için kim ne istediyse verdi açıkçası. Yani bir siyasal dengesizlik ortaya çıktı. İşte A partisi işte bir ihale istedi, onu verdi. B partisi bir ihale istedi, onu verdi. İşte C partisi belli bir görevi istedi, onu verdi. Herkesi memnun etmeye çalıştı. Ama sonunda da kimseyi memnun edemedi. Hı hı. O nedenle Adil Abdülmehdi de dayanılmaz noktaya geldi ve istifa etmek durumunda kaldı. Çünkü yani bir tarafta halk desteğini zaten kaybetmişti. Diğer tarafta siyasal desteği de kaybetmişti. Ve belki onu ayakta tutacak en önemli güçlerden bir tanesi de Irak'taki Şii dini merciğin desteğiydi. Geçtiğimiz haftaki Cuma hutbesinde, iki hafta önceki Cuma hutbesinde Şii dini merciği de artık hükümetin istifa etmesi gerektiğine yönelik mesajlarda bulundu. Nitekim Adil Abdülmehdi yapmış olduğu istifa açıklamasında da merciğin taleplerine, merciğin isteklerine cevap vermek amacıyla bu istifayı yazıyorum diye istifa açıklamasında belirtti. O nedenle mercinin de desteğini kaybetti. Şimdi yani yeni hükümet kuracak olan, ki geçici bir süreyle kurulacak çünkü Irak'ta yüksek seçim komiserliği yasası çıkartıldı ve bu seçimleri hazırlayacak Irak'a. Bir seçim yasası da hazırlanıyor. Irak'taki siyasal yapı ve seçim yapısı Türkiye'deki gibi değil. Irak'ta her seçim öncesinde bir yasa çıkartılıyor ve o yasa doğrultusunda seçimler yapılıyor. Bu anayasadaki maddelerle ilgili bir durum. Yani nedenle her seçim dönemi birbirinden farklılık arz ediyor. İşte 2018'de Mayıs'ta yapılmıştı seçimler. 2019'da ancak hükümet kurulabilmişti. 2019'un başı itibariyle. Ve 2019 sonuna gelene kadar da hükümet ayakta kalamadı. Şimdi 6 aylık bir geçiş periyodundan bahsediliyor. Eğer hükümet kurulursa, yani geçici bir hükümet, 6 aylık bir geçici hükümet. Daha sonrasında da Kasım ayında bir seçim yapılması planlanıyor. Söylentiler bu yönde. Şimdi Yüksek Seçim Komiserliği önceden siyasi partilerin kotası şeklinde şekilleniyordu, kuruluyordu. Her partinin 7 tane Yüksek Seçim Komiserliğinde üye vardı. Her partinin de orada belli kotası vardı. Şimdi bunu değiştirdiler, bunun yapısını. 7 tane hakim, Irak'ta yargıç diyorlar. Hakim ya da yargıç. 2 tane de hükümet yetkilisi. Ve bu yapı Irak'ı seçimlere hazırlayacak. Ama seçimleri hazırlamadan önce, Irak'ı bir an önce, yani özellikle Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in bir an önce başbakan adayını belirlemesi gerekiyor. Ama yani şu an bana hani dünyadaki hangi görevi istemiyorsun diye istersin diye sorsa, yani istemezsin diye sorsalar herhalde Irak Başbakanlığı derim. Yani dünyadaki en zor görevlerden bir tanesi şu an itibariyle Irak Başbakanlığı. O nedenle hani herkesi ikna edecek ya da geçici süreyle dahi olsa herkesin uzlaştırabilecek ortak bir aday şu an itibariyle hani benim duyumlarım açısından yok. Ki şu an hani özellikle halkın taleplerini yerine getirebilecek bir lider de yok. O nedenle kim hani elini taşın altına sokacak bilmiyorum açıkçası. Tabii yani
kimse elini taşın altına sokmazsa ne olacak?
Yani işte ülke iç savaşa doğru gidiyor, evet. Gördüğünüz evet. gibi. Yani evet. maalesef işte Yılmaz Aslan sürekli konuşmasında vurguladı. İşte kimliği evet. belirsiz kişiler, kimliği belirsiz kişiler.
Evet. Evet.
Yani kontrolsüz bir devlet ortaya çıkmaya başlıyor. Güç boşlukları ortaya çıkıyor. Yani bu güç boşluğu hem siyasal güç boşluğu, hem ekonomik güç boşluğu, hem askeri güç boşluğu. İşte IŞİD'in yeniden saldırılarını artırdığını görüyoruz. Neden? İşte bir güvenlik kontrolsüz anlamında güç boşluğu var. Diğer taraftan siyasal güç boşluğu var. Böyle olunca ne oluyor? Devletteki yozlaşma artıyor çünkü. Yani devlette bir kontrol olmayınca, bir devlet yapısı olmayınca herkes kendi bulunmuş olduğu makamda, kendi bulunmuş olduğu pozisyonu kendi grupsal çıkarları için kullanıyor. İşte yasalara uymuyor ya da işte illegal faaliyetler yürütüyor. Böyle olunca devlette de bir boşluk ortaya çıkıyor. Devlet yürümez hale geliyor. Bu ne olacak? Sorunları gittikçe derinleştirecek. Yani zaten hani yeteri kadar problem var. Irak gibi bir ülke, işte petrol zengini, dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervleri açısından dördüncü sırada, petrol gelirleri çok önemli. Ama ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz var. 2003'ten bu yana kadar $340 milyar bir kayıp var. Yok yani hava para, işte kaçak petrol satışından kaybedilen bir miktar var. İşte kamu hizmetleri sağlanamıyor. Yani elektrik hala 6-8 saat arasında verilebiliyor ülkede. Ki özellikle yaz aylarında bu çekilmez bir duruma geliyor. Sağlık hizmetleri sağlanamıyor. İşte ne bileyim gıda arzı gittikçe düşmüş durumda. Bu da gıda fiyatlarını yükseltiyor. Enflasyon artıyor yani ülkede. Ve işte bütçe krizi nedeniyle İşte memurların maaşlarından bahsediliyor ki geçtiğimiz dönemlerde özellikle eşitlik mücadele döneminde memur maaşlarını bir azaltmaya gidilmişti. Hem memur maaşlarında özellikle yüksek dereceli memurlar seviyesinde işte genel müdür, genel müdür yardımcısı işte ve işte müsteşar gibi milletvekillerinin maaşı da düşmüştü. Şimdi böyle bir durum var. O nedenle eğer hani hem Iraklı siyasetçiler, Iraklı aydınlar, Iraklı din adamları bir an önce hani bu işi toparlamazlarsa ülke daha da kötü duruma gelecek maalesef. Yani şunu da söylemek lazım. Yani bundan artık sadece halk ya da işte Irak'taki sosyal yapı etkilenmiyor. Artık siyasetçisi de etkileniyor. Din adamı da etkileniyor. İşte Necef ve Kerbela'da ki yani en önemli iki dini şehir Irak'ta. Necef ve Kerbela'daki gösterilerin boyutu çok başka bir hal almaya başladı. İşte din adamlarının türbeleri yakılıyor. İşte din adamlarına yönelik saldırılar yapılıyor. Din adamlarının ilim havzaları yani hani okullarına yönelik eylemler yapılıyor. Hatta maalesef türbelere yönelik bile saldırılar var. Yani insanların hani o dini hassasiyetleri dahi kaybolmuş durumda. O nedenle hani Irak kopma noktasında bir an önce Irak'ta çözüm üretici, en azından halkın taleplerini sakinleştirici bir program açıklanması da gerekiyor. Programa uymak için de bütün kesimlerin aynı doğrultuda, aynı düzeyde bu işe elini atması gerekiyor.
Bir de Yılmaz Aslan yeni Amerikan askerlerinin Irak'a geldiğine dair söylentiler, bilgilerden bahsetti. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Bunlar sosyal medyada da çok fazla çıktı. Yani Yılmaz Aslan bir rakam telaffuz etti ama rakam konusunda benim teyit edebilmiş olduğum bir rakam yok. O nedenle burada ne söylersek doğru olmaz. Ama Irak'ta yeniden bir askeri hareketlilik de var. Onu da söylemek gerekiyor. İşte bir tarafta IŞİD'le mücadele devam ediyor. Diğer taraftan Amerika'nın yeniden askerlerini Irak'a yerleştirdiği bir durum söz konusu. Sadece hani ambarda Ayn el-Esad üssü var ama sadece Ayn el-Esad üssüne değil Bağdat'a da özellikle Yeşil Bölge'ye Amerikan askerlerinin de girdiği söyleniyor. Çünkü Yeşil Bölge Irak'ta bütün devlet kurumlarının olduğu bölge ve Irak'ta söylentilerden bir tanesi de şu, bir darbe olabileceği. Şimdi darbeyi kim yapacak? Herkes de bunu konuşuyor. Yani Irak madem bu kadar güçlü, bu kadar güçlü bir ordusu var, bu kadar güçlü bir askeri yapılanması var, neden bu protesto gösterilerini dindiremiyor? Yani şey olarak değil, sert müdahaleyle değil, Irak'taki ekonomiyi, güvenliği, işte yapıyı sağlayarak neden bu yapılamıyor şeklinde söylemler var. Ya da neden işte o kimliği belirsiz kişiler bulunamıyor, neden protestoculara yönelik işte plakasız araçlarla saldıran gruplar var, bunlara neden hiçbir kimse müdahale edemiyor diye söylentiler var. O nedenle hani kimin o darbeyi de yapacağı hep konuşuluyor. Diğer taraftan tabii ordu içerisindeki yapı da tartışılmaya başlandı. Çünkü ordu da maalesef o Irak'taki etnik ve mezhepsel ayrışmaya göre şekillenmiş durumda. Yani işte bir grup müdahale ederken bir grup müdahale etmiyor. Böyle bir durum var. Eski Bağızçılardan söz ediliyor Irak'ta. Yani Saddam döneminde işte iktidarda olan, Saddam döneminde yönetimde olan ancak şu an itibariyle hani saklanan işte eski Bağız unsurlarının bir darbe girişimi yapabileceği söyleniyor. Yani bunlar da Irak'taki durumu gittikçe kötüleştirecek şeyler. Irak'ta çünkü protestoların bir nedeni de Amerika-İran çekişmesiydi. Burada birkaç kere daha sizinle konuştuk. Yani protestoların ilk başlangıcı işte İran'ın baskısıyla görevden alınan terörle mücadele birimi komutanı Abdülvahap el-Saadi. Abdülvahap el-Saadi de özellikle IŞİD'le mücadele döneminde Amerika ile yakın çalışmış ki Irak'taki terörle mücadele gücü doğrudan Amerika'nın kurduğu, Amerika'nın eğittiği ve Amerika'nın çok büyük etkisinin olduğu bir güç. Ve bu gücün komutanlarından bir tanesi olan Abdülvahap el-Saadi görevden alındı İran'ın baskısıyla Adil Abdülmehdi tarafından. Ve ilk protesto gösterileri Abdülvahap el-Saadi'ye destek amacıyla başlamıştı zaten. Ondan sonra bu kadar büyük yayılma gösterdi. Abdülvahap el-Saadi'nin görevden alınmasında sebeplerinden bir tanesi şuydu. Irak'taki Haçlı Şabi heyetinin yapısını değiştirdi. Adil Abdülmehdi, Amerika'nın baskısıyla bu sefer. Yani daha öncesinde Haçlı Şabi'nin yapısı değişti. Sonrasında İran buna karşı hamleyle Abdülvahap el-Saadi'yi görevden aldırdı. Ve böylelikle hani o Amerika-İran çekişmesi Irak'taki ipleri de geriyor. Şimdi yeni Amerikan askerleri durumu iyice gerginleştirecek. Çünkü protesto gösterilerine baktığımızda Amerika'ya karşı da aynı şekilde yani. Evet, İran'a karşı bir çıkış var ama Amerika'ya karşı da bir çıkış var. Artık herkes özgür bir Irak istiyor. Özgür bir Bağdat istiyor. İşte Bağdat'ın sesinin Bağdat'tan duyulduğu bir ülke istiyorlar. Bunlar hani Irak'taki protestolarda söylenen sloganlar. O nedenle Amerika'nın daha fazla müdahalesi işleri daha fazla karıştırabilir. Yarın Cuma söylediğimiz gibi yine Irak'taki Şii dini merciğin Cuma hutbesini takip etmek lazım. Hani konuyla ilgilenenler için. Çünkü Cuma hutbesi bundan sonrasında özellikle Şii grupların nereye doğru bir yönelime gideceğinin de mesajlarını verecek diye düşünüyorum ben.
Evet, umarız her şey iyi olur Irak için.
Umarız yani, bu doğrudan Türkiye'yi de çok yakından
gerçekten
etkiliyor.
Gerçekten öyle, bölgeyi de öyle.
Maalesef o nedenle Irak bölgenin merkez ülkesi. Hı hı. Irak'ta yaşanan bütün olaylar dolaylı veya doğrudan şekilde hem Türkiye'yi hem bölgeyi çok yakından ilgilendiriyor.
Peki, çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.